Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hosseini. 14. ayrım. Zalim ya da taş kalpli olduğunu söylemiyorum. Uzun bir ömür sürdüm Bay Marcos ve öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Bir başkasının yüreğini, yüreğinden geçenleri yargılarken, kişi bir miktar da olsa alçak gönüllülükten ve yardımseverlikten nasibini almış olmalı. Söylemeye çalıştığım şey, bir gün Bay Vahdati'nin odasına girdiğimde, Nila'yı elinde kaşık, kocasının karnına kapanmış, hüngür hüngür ağlarken buldum. Kocasına yedirmeye çalıştığı püre haline getirilmiş mercimek dağlı, adamın çenesinden boynuna bağlanmış olan önlüğü akmaktaydı. "Bana bırakın bibi sahip," dedim tatlılıkla. Kaşığı elinden aldım. Bay Vahdati'nin ağzını sildim. Yedirmeye başladım. Ama adam inledi. Gözlerini sımsıkı yumup yüzünü yana çevirdi. Bundan kısa bir süre sonra bir çift valizi merdivenlerden indirdim. Çalışır durumdaki arabanın bagajına koyması için taksi şoförüne verdim. Sonra da en sevdiği sarı paltosunu giymiş olan Peri'nin arka koltuğa oturmasına yardım ettim. "Nebi, mamanın dediği gibi papayı Paris'e yanımıza getirecek misin?" diye sordu. O, aralık ön dişlerini gösteren bir gülümsemeyle. Babasını biraz düzelince getireceğime söz verdim. Küçük ellerinin üzerine birer öpücük kondurdum. "Bibi Peri, size bol şans ve mutluluklar diliyorum," dedim. Nila'yla ön basamaklarda karşılaştım. Gözleri şişmiş, göz kalemi etrafa bulaşmıştı. Vedalaşmak üzere Bay Vahdati'nin odasına girmişti. Ona kocasının nasıl olduğunu sordum. "Rahatladı sanırım," dedi, sonra ekledi. "Gerçi bu benim üstü kuruntum olabilir tabii." Çantasının fermuarını çekti, kayışını omzuna attı. "Nereye gittiğimi kimseye söyleme. En iyisi bu." Söylemeyeceğime söz verdim. Yakında yazacağını söyledi. Sonra uzun uzun gözlerimin içine baktı. Gözlerinde gerçek bir muhabbet gördüğüme eminim. Avucuyla yüzüme dokundu. "Onun yanında olmana memnunum Nebi." Sonra yaklaştı, beni kucakladı. Yanağı yanağımdaydı. Saçlarının, parfümünün kokusu burnuma doldu. "Önemli olan hep sendin Nebi," dedi kulağıma. "Baştan beri hep sendin. Bilmiyor muydun?" Anlamamıştım. Sormama kalmadan benden uzaklaştı. Başı önde, botlarının ökçeleri asfaltta çınlarken hızla araba yolunu indi. Taksinin arka koltuğuna, Peri'nin yanına geçti. Avucunu cama bastırıp bir kez bana doğru baktı. Gidişini seyrettim. Arabanın sokağın sonundaki köşeyi dönmesini bekledim. Sonra bahçe kapısını çektim. Sırtımı kapının kanadına yasladım ve bir çocuk gibi ağladım. Kısa bir süre sonra Bay Vahdati'nin arzusu hilafına birkaç ziyaretçimiz oldu. Sonunda onu görmeye bir tek annesi gelir oldu. Haftada bir kez filan geliyordu. Bana bakıp parmaklarını şıklatır, hemen ona bir iskemle çekerdim. Oğlunun yatağının yanına çöker çökmez, artık çekip gitmiş olan karısının karakterine saldırılarla dolu, uzun bir monoloğa girişirdi. O bir fahişeydi, bir yalancı, bir ayyaş. Kocasını en zor zamanında bırakıp, Tanrı bilir nerelere kaçan ödleğin tekiydi. Bay Vahdati, duygularını hiç belli etmeksizin omzunun üstünden pencereye bakarak sessizce dinlerdi. Sonra sıra kesintisiz bir haber ve dedikodu akışına gelir. Bunların çoğu bayağılığıyla insana adeta fiziksel acı verirdi. Hangi kuzen, sırf onun kahve sehpasının aynısından satın alma küstahlığını gösterdiği için kız kardeşiyle kavga etmiş. Kimin arabasının lastiği, geçen cuma Paman'dan dönerken patlamış. Kim saçlarını kestirmiş, vesaire vesaire. Bazen Bay Vahdati bir şeyler homurdanır, annesi de bana dönerdi. "Hey, sen ne dedi?" Bana hep böyle hitap ederdi. Keskin, köşeli sözlerle. Neredeyse bütün gün başucundan ayrılmadığımdan, adamın konuşmasının şifresini az çok çözmüştüm. Ona iyice yaklaşır, başkalarının anlaşılmaz iniltiler, hırıltılar olarak duyduğu şeylerden, su, lazımlık ya da yan çevrilmeyi istediğini anlardım. Onun mecburi tercümanı olmuştum. "Oğlunuz uyumak istediğini söylüyor." Yaşlı kadın içini çeker, isabet oldu derdi. Onun da zaten gitmesi gerekiyordu. Uzanıp oğlunu alnından öper, en kısa zamanda yeniden gelme sözü verirdi. Onu ön kapıya, şoförünün beklediği yere götürür, hemen Bay Vahdettin'in odasına dönüp yatağının yanındaki tabureye otururdum. Birlikte sessizliğin tadını çıkarırdık. Bazen göz göze gelirdik. Başını sallayıp çarpık ağzıyla sırıtırdı. Yerine getirmek üzere tutulduğum görevler artık iyice sınırlandığından, arabayı haftada birkaç kez alışverişe çıkmak için kullanıyor, artık yalnızca iki kişiye yemek pişiriyordum. Üstlenebileceğim işler için başka elemanlara para ödemek gereksizdi. Düşüncemi Bay Vahdati'ye açınca eliyle beni yanına çağırdı. Ona doğru eğildim. Kendini çok yoracaksın. Hayır sahip, seve seve yaparım. Emin misin diye sordu. Evet dedim. Gözleri yaşardı. Parmakları güçsüzce bileğimi kavradı. Tanıdığım en metin insandı ama inmeden bu yana en ufak şeyler bile onu heyecanlandırıyor, telaşlandırıp gözyaşlarına boğuyordu. Nebi dinle beni. Evet sahip. Uygun gördüğüm maaşı al. Bunu konuşmamıza gerek olmadığını söyledim. Paranın yerini biliyorsun. Kendinize yormayın sahip. Miktarı önemli değil. Öğlen çorba çorbası yapmayı düşündüğümü söyledim. Çorbaya ne dersiniz? Benim de çok canım çekti. Mahalledeki diğer hizmetkarlarla yaptığım akşam toplantılarına son verdim. Hakkımda ne düşündükleri umurumda bile değildi. Bay Vahdettin'in evine gelip onunla dalga geçmelerine göz yummayacaktım. Bu arada Zahid'i kovma zevkini tattım. Aynı şekilde çamaşır yıkamaya gelen Hazara kadının da işine son verdim. Ve çamaşırları yıkayıp kuruması için ipi asmayı ben üstlendim. Ağaçlara bakıyor, çalıları buduyor, çimenleri kesip yeni çiçekler ve sebzeler ekiyordum. Evi temizliyor, halıları süpürüyor, parkeleri cilalıyor, perdelerin tozunu alıyor, camları siliyor, damlayan muslukları onarıyor, paslı boruları değiştiriyordum. Bir gün yukarıda Bay Vahdettin'in odasındaydım. O uyurken ben de kornişlerdeki örümcek ağlarını temizlemekteydim. Yazdı. Hava kuru ve yakıcıydı. Bay Vahdettin'in üzerindeki bütün örtüleri, çarşafları kaldırmış, pijamasının paçalarını sıvamıştım. Camlar açıktı. Tepedeki pervane gıcırdayarak dönüp dursa da pek faydası olmuyor, sıcak her yandan saldırıyordu. Odada bir süredir temizlenmeyi bekleyen büyük bir dolap vardı. O gün işe girişmeye karar verdim. Kapılarını iterek açtım. İşe takım elbiselerle başladım. Her ne kadar Bay Vahdettin'in onları bir daha giyemeyeceğinin farkında olsam da hepsinin tek tek tozunu silkelemeye koyuldum. İyice tozlanmış kitap desteleri vardı. Onları da sildim. Bir kumaş parçasıyla ayakkabılarını temizledim. Düzgün bir sıra halinde dizdim. Geniş bir karton kutu buldum. Uzun kışlık paltoların altında kalmış kutuyu kendime çekip açtım. Bay Vahdettin'in eski çizim defterleriyle doluydu. Geçmiş yaşamının hüzünlü yadigarları üst üste dizilmişti. En üstteki çizim defterini alıp rastgele bir sayfasını açtım. Dizlerim bükülüverdi. Bütün sayfalara baktım. Yerine koydum, bir başkasını sonra bir başkasını aldım, hepsine baktım. Hepsine kara kalemle aynı kişinin çizildiği sayfalar gözlerimin önünde çevriliyor, hafif bir iç çekişle yüzümü yelpazeliyordu. İşte üst kattaki yatak odasından tünediği yerden görünen ben. Arabanın ön çamurluğunu siliyorum. Bir başkasında verandadayım. Elimdeki küreye dayanmışım. Her sayfada ben vardım. Ayakkabımın bağcıklarını bağlarken, odun keserken, çalıları sularken, çaydanlıktan bardağa çay doldururken, dua ederken, uyuklarken, birinde Garga Gölü'nün kıyısında duran arabanın direksiyonundaydım. Camı indirmiş, kolumu kapının üzerinden dışarıya sarkıtmıştım. Arka koltukta zar zor seçilen bir karaltı, tepede dönüp duran kuşlar. Sendin Nebi, baştan beri hep sendin, anlayamadın mı? Dönüp Bay Vahdettin'e baktım. Yan dönmüş, mışıl mışıl uyuyordu. Çizim defterlerini yavaşça, dikkatle kutuya koydum. Kapağını kapadım ve geriye, paltoların altındaki köşeye ittim. Sonra odadan çıktım. Onu uyandırmamak için kapıyı usulca çektim. Loş koridoru geçip merdivenden indim. Kendimi yürürken izleyebiliyordum. O yaz gününün sıcağına çıkmak, araba yoluna inmek, bahçe kapısını açıp sokağa adım atmak, köşeyi dönmek ve arkama bile bakmadan yola devam etmek. Artık burada nasıl kalabilirdim? Yaptığım keşif ne midemi bulandırmış ne de koltuklarımı kabartmıştı Bay Marcos. Ama rahatsız olmuştum. Az önce öğrendiğim şeyden sonra burada nasıl kalabileceğimi gözümün önüne getirmeye çalıştım. O kutuda gördüklerim her şeyin üstüne kasvetli bir gölge düşürüyordu. Bu öyle bir şeydi ki ondan kaçılamaz, bir kenara itilemezdi. Öte yandan adamı bu çaresiz durumda bırakıp nasıl gidebilirdim? Yapamazdım. Yerime bakacak birini bulmadan olmazdı. Bay Vahdati'ye en azından bu kadarını borçluydum. Bana her zaman iyi davranmıştı. Bense karısının gözüne girebilmek için onun arkasından iş çevirmiştim. Yemek salonuna döndüm. Cam masaya oturup gözlerimi yumdum. Orada hiç kıpırdamadan ne kadar oturduğumu size söyleyemem Bay Marcos. Yalnızca bir ara üst kattan gelen sesleri duyup gözlerimi açtım. Işığın değişmiş olduğunu görünce kalktım, çay demlemek için mutfağa gittim. Bir gün odasına girdim. Ona bir sürprizim olduğunu söyledim. Bu, 1950'lerin sonlarına doğru, televizyonun Kabil'e gelmesinden epeyce önceydi. O günlerde vakit geçirmek için iskambil oynardık. Sonraları bana satranç oynamayı öğretince, satranca az çok yeteneğim olduğu ortaya çıktı. Ayrıca okuma dersleri de epeyce vaktimizi alıyordu. Bay Vahdati sabırlı bir öğretmendi. Ben okurken o gözlerini kapatıp dinler, bir hata yaptığımda başını tatlılıkla sallardı. Bir daha derdi. O süreçte konuşması oldukça çarpıcı bir gelişme göstermişti. Orayı yeniden oku Nebi. 1947'de beni işe aldığında Molla Şekib'in sayesinde iyi kötü okuyup yazabiliyordum. Ancak okumam, buna bağlı olarak yazmam, Süleyman'ın öğretmenliğine gerçek anlamda ilerledi. Bunu bana yardım etmek için yapmıştı elbette. Fakat derslerin ona da yararı dokundu. Çünkü şimdi ona sevdiği kitapları okuyabiliyordum. Aslında kitapları kendisi de okuyabilirdi ama çok çabuk yorulduğu için bu çabası çok kısa sürüyordu. Ben bir işle meşgulken, onu yalnız bıraktığımda, kendini oyalayabileceği pek bir şey yoktu. Hilak dinlerdi. Genellikle pencereden bakmakla yetinmek zorundaydı. Ağaçlara konmuş kuşları, gökyüzünü, bulutları seyreder, sokakta oynayan çocukları, eşeklerini çeken, ''Kiraz, taptaze kirazlar!'' diye şarkı söyler gibi bağıran satıcıları dinlerdi. Ona sürprizden söz edince ne olduğunu sordu. Kolumu ensesine kaydırdım. Öncelikle aşağıya inmemiz gerektiğini söyledim. O günlerde hala genç ve güçlü olduğumdan onu taşımakta hiç zorlanmıyordum. Onu kolayca kaldırdım, oturma odasına götürüp yavaşça kanepeye bıraktım. Evet dedi. Holde duran tekerlekli sandalyeyi getirdim. Bir yıldır sandalyenin reklamını yapıyordum. O ise inatla reddediyordu. Sonunda inisiyatifi ele almış, gidip bir tekerlekli sandalye satın almıştım. Görür görmez başını hayır anlamında sallamaya başladı. Komşular yüzünden mi diye sordum. El alem ne der diye mi çekiniyorsunuz? Kendisini yukarıya çıkarmamı söyledi. Komşuların ne düşündüğü ya da dediği benim umurumda bile değil dedim. Dolayısıyla bugün gezintiye çıkacağız. Harika bir gün. Biz de dışarıya çıkacağız ve dolaşacağız. Nokta. Çünkü bu evden çıkmadığımız takdirde aklımı kaçıracağım. Ben kafayı oynatırsam sana ne olur peki? Lütfen Süleyman, ağlamayı kes. Yaşlı bir kadından farkın yok. Şimdi hem ağlıyor hem gülüyor. Ben onu kucaklayıp tekerlekli sandalyeye otururken o hala hayır olmaz deyip duruyordu. Kucağına bir battaniye örttüm, sandalyeyi iterek kapıdan geçirdim. Burada bahsetmem gereken bir şey var. Önceleri yerimi alacak birini bulmak için uğraştım. Bundan Süleyman'a söz etmedim. Önce doğru kişiyi bulup sonra haberi vermek daha doğru olacaktı. İşe başvuranlar oldu. Süleyman'ı kuşkulandırmamak için onlarla evin dışında görüştüm. Ama bunun tahmin ettiğimden çok daha sorunlu bir arayış olduğu ortaya çıktı. Zahit'le aynı hamurdan olduğunu apaçık gördüğüm adayları, bu tiplere çok uzun zamandır muhatap olduğumdan kokularını hemen alıyordum, başımdan savdım. Kimilerinin aşçılığı yetersizdi. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi Süleyman'a yemek beğendirmek kolay değildi. Ya da araba süremiyorlardı. Çoğu okuma bilmiyordu. Süleyman'a artık her akşamüstü kitap okuduğum düşünülecek olursa ciddi bir eksiklikti bu. Bazılarını sabırsız, tahammülsüz buldum. Zaman zaman insanı çileden çıkarabilen, bir çocuk gibi huysuzlaşabilen Süleyman'ın bakımı açısından bu da yine vahim bir kusurdu. Bazılarının da söz konusu çetin görevin gerektirdiği mizaçtan yoksun olduklarını bana sezgilerim söyledi. Böylece 3 yıl sonra hala bu evdeydim ve hala kendimi Süleyman'ın kaderini güvenebileceğim ellere teslim eder etmez çekip gideceğimi söylüyordum. Aradan 3 yıl geçmişti ve ben hala her gün onu tepeden tırnağa ıslak bezle siliyor, tıraş ediyor, tırnaklarını kesiyordum. Yemeğini yediriyor, lazımlığını veriyor, bir çocuk gibi altını temizliyor, kirli alt bezlerini yıkıyordum. Artık aramızda aşinalıktan ve gündelik düzenden doğan, açığa vurulmamış bir dil geliştirmiştik. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da, ilişkimize daha önce hafsalamızın alamayacağı belli bir teklifsizlik sızmıştı. Onu tekerlekli sandalyeye razı etmemden sonra, eski sabah yürüyüşlerimiz kaldığı yerden başladı. Onu iterek evden çıkarıyor, karşılaştığımız komşulara selam vere vere sokağın aşağısına doğru ilerliyorduk. Bu komşulardan biri de Bay Beşiri'ydi. Kabil Üniversitesi'nden yeni mezun olan bu genç adam, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaktaydı. O ve ağabeyi eşleriyle birlikte bizden 3 ev ileride, yolun karşısındaki büyük 2 katlı eve taşınmışlardı. Bazı sabahlar işe gitmek üzere arabasını ısıtırken rastlardık ona. Mutlaka durup biraz hoşbeş ederdik. Süleyman'ı sık sık Şarenavu Parkı'na götürürdüm. Kara ağaçların gölgesinde oturur, trafiği seyrederdik. Avuç içleriyle kornayı döven taksi şoförleri, bisikletlerin şıngırtısı, anıran eşekler, otobüslerin önüne intihar edercesine atlayan yayalar. Süleyman'la ben, parkın içinde ve dışında tanıdık bir görüntü olup çıkmıştık. Eve dönerken duraklar, dükkan sahipleriyle, kasaplarla dostça söyleşir, genç trafik polisiyle birkaç neşeli kelime ederdik. Araçlarının çamurluklarına yaslanmış müşteri bekleyen sürücülerle laflardık. Bazen onu eski Chevrolet'in arka koltuğuna oturtur, tekerlekli sandalyeyi bagaja koyar, arabayı Palman'a sürerdim. Ağaçların gölgesinde çağıldayan, minik derenin kenarında oturabileceğimiz küçük, yeşillik bir alan bulurdum. Karnımızı doyurduktan sonra biraz çizim yapmaya çalışırdı. Ama felç, asıl kullandığı sağ elini etkilediğinden bu ciddi bir mücadele gerektiriyordu. Yine de sol elini kullanarak ağaçları, tepeleri, yaban çiçeği öbeklerini benim sapasağlam halimle bile asla beceremeyeceğim bir sanatkarlıkla kağıda geçirmeyi başarıyordu. Sonunda Süleyman yorulup uyuklamaya başlar, kalem elinden kayardı. Bacaklarına bir battaniye örter, iskemlesinin yanına çimlere uzanırdım. Ağaçlarda gezinen esintilere kulak verir, gökyüzüne, şeritler halinde kayan bulutlara bakardım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 118. Devamı 15. ayrımda.